Ayrım 41, şairin romanı Murat Han Mungan, sayfa 463. Katilin temizliği. Su, su, su diye sayıklıyor elindeki bez parçasını, bir ayinin gereklerini getirir gibi öndeki çinko leğene daldırıp çıkararak tepeden tırnağa bütün gövdesini temizliyor, yara yerlerini, bedenindeki yara izlerini, yaraların hafızasını siliyor, vücudunda bir haritaya dağılmış lekeler gibi duran yara yerlerini. Etin kaynadığı izlerin içinden dalgın nehirler gibi akıyor su. Bedenindeki her bir yaranın başka kimseye ait olduğu, bir başkasının anısını taşıdığı uzak, karanlık bir his olarak sızlıyor içinde. Et kendinin ama başkaları üzerine kendi kaderlerini dağladılar. Et ayrı, su ayrı, kan ayrı diyor kekeleyerek. Uzak deniz kalkısına dönüşmüş kulaklarında yankılanan sesler, sözler, harfler, defterlerde hepsi birbirine karışıyor. Suyun hafızası herkesi koynuna alır. Teni bağışlayan su her şeyi sayıklar. Suya bırakılan anılar olur hafıza. Suda gözlerini açarsan, gördüklerin suda gözlerini kaparsan, hatırladıkların tünel içinden geçerken, yukarıdan toprağın üstünden duyulan sesler kulaklarına fısıldar. Suya bırakanlar, su seni başkasına taşır sesler, sesler, sesler, su, suda, suya, suyun, suyun gözleri dalgın bakıyor, bu su, o suya saklanıyor, suda saklanıyor, o su taşıyor onu ondan ona. Gözyaşı da su, kan da su, ter de su, su, su da su, her şey su. Su yara açar hafızada, yaraları temizler. Suya karışan kana karışır, kana karışan hayata. Hayata karışan ölüme, ölüme karışan zamana, zamana karışan zamana karışır. Zamanın içinden suyla geçilir oradan oraya. Kendi ölmüşünü yıka üzerinden. Sen de gömülenleri mezarlıkta sula. Temiz ol oradan oraya. Çok yol var. Oradan oraya, arabadan arabaya temiz ol git. Oradan oraya tünelden çıkarken kim olduğunu yanına al. Sudaki hayatı sayıkla, sayıkla. Sudaki hayatı başkasına, yerin altındaki tünelin ıslak soluğunu yanına al. Her şey tüneldeki karanlıkta. Arkana bakmadan geç tünelin içinden. Toprağın gözleri sana bakan tek tek gözleri, toprağın dudakları, sana fısıldayan tek tek ses toprakta unuttuğunu suda hatırla. Tozu toprağı yıka çıkarken suda. Gözlerinde beliren görüntüleri silmek ister gibi kirpiklerin hızlı biçimde kırpıştırarak başını salladı. Elindeki bezi bırakıp leğenin kenarına kurulanmaya, ardından ağır ağır giyinmeye başladı. Kendini son kez hatırlamak ister gibi eğilip leğendeki suda kendine baktı. Kendini tanıdığı birine benzetti. Sarı tebessüm. Günün henüz ışımadığı, havanın çok erken bir saatinde koltukların altına Vohzek'in çoğalttığı resimlerin bulunduğu dosyalarla aynı anda Odgent'teki bütün konaklama yerlerini, hanları, konuk evlerini tek tek gezen güvenlik görevlilerinden ikisi, Bendak'ın kaldığı kuytu sarnıçanın geniş kemerli kapısından içeri girip sol taraftaki nöbetçi kulübesine vardıklarında kentteki hemen herkes uykudaydı henüz. Sokaklar mevsime hiç uygun olmayan sonbahara özgü kalın bir sisle sarıp sarmalanmıştı. Binaların dış çizgilerini yutarak her yeri belirsizleştiren kıştan kalma geniz yakıcı bir sisti bu. Güvenlik görevlilerinden genç olanı kendilerini uyku gözlerle karşılayan nöbetçi elindeki resmi uzatıp "Burada kalan böyle biri var mı?" diye sordu. Uykusunu açmakta zorlanan nöbetçi öncelikle gelenlerin kemerlerine baktı. Kent içinde taşımakla yükümlü oldukları kısa kılıç kemerlerin üzerine asılı armada bağlı bulundukları merkez güvenlik biriminin işareti kazılıydı. Burnuna uzatılan resme yüzünü iyice yaklaştırarak dikkatlice inceledikten sonra emin olmak istercesine gözlerini kırpıştırarak bir eli ensesinde kafasından geçenleri ölçüp biçti, sonra sol galerideki odalardan birinde kalıyor olmalı diyerek bilgisini doğrulamak maksadıyla uyuşuk halinden beklenmeyecek bir hızla arkasındaki masada duran kayıt defterine döndü. Güvenlik görevlilerinden daha yaşlı olanı nöbetçinin bir su yılanını andıran kaygan hızından onun iyi bir muhbir olabileceği sonucunu çıkardı. Ne de olsa böyle büyük hanları nöbetçi kulübelerine dikkati dağınık sıradan insanları yerleştirmezlerdi. Kısa bir süre sonra Bendak kendini Odragen Güvenlik Sarayı'nın bekleme odalarından birinde bulmuştu. Duvarları mat, doygun bir sarıyla boyanmış olan bu odalara sarı odalar dendi, bir yerlerden çalınmıştı kulağına. Birilerini ele verenlerin, bir şeylere ihanet edenlerin, saklı kalması gerekenleri açıklayanların, gizleri ortaya dökenlerin, yaptıklarını itiraf edenlerin yüzündeki kirli gülümseyişe sarı tebessüm dendiğin, tutuklanıp alıkonanların yüzüne bu gülümseyiş yerleşene kadar bu odaların duvarları arasında uzun uzadıya sorgulandıklarını duymuştu. Niye buraya getirildiğini bilmiyordu. Kendisine bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştı. Bu sırada görevlilerden biri çantasını karıştırıp içindeki tek tek masaya boşaltıyordu. Hohsek, ne zamandır aranan Remiz Ganan adlı şahsın yakalandığını duyunca Tauro'nun çağırmasını beklemeden koşa koşa gelmiş, kapısı açık olan gözetim odasını görecek biçimde dışarıdaki koridorun bir ucunda heyecanla bekliyordu. Tuzağını av düşürmenin, birini ele vermenin sinsi heyecanıydı bu. O sırada sessizce yanına yaklaşan Tauro'yu fark etmemişti bile. Sesin olanca soğuğuyla "Tauro, gördüğüm adam bu muydu?" diye sordu Tauro. Yakaladıkları adamın şimdilik uzağında durarak davranışlarını, tepkilerini bir süre uzaktan izlemeyi tercih etmişti o da. Bir an bile düşünmeden "Evet," dedi Vohzek. Şu an kimi gösterseler yaranmak için onun "işte bu" diyeceğine inanan Tauro, "git biraz yakından bak," dedi. Yanından geçiyormuş gibi yap, elinden bir şey düşürüp bir de aşağıdan bak. Yanılmak bize zaman kaybettirir. Tauro'nun kendisine inançsızlık göstermesinden hoşlanmayan Vohzek, bu fazladan çabayı gereksiz bulsa da söylenenleri yaptı. Telaşsız görünen sessiz casus adımlarıyla yeniden Tauro'nun yanına döndüğünde, "Evet, bu," dedi. "Kesinlikle eminim. Bir ressamın gözleri kolay yanılmaz. Tamam, burada bekle o zaman. Ondan uzak dur şimdilik. Gerektiğini yüzleşmek için çağırırım." Bu sırada görevli Bendak'ın çantasındakileri masaya boşaltmayı tamamlamıştı. Olan biteni kavramakta güçlük çeken Bendak, bu olayın Tau'dan kaçmasını gerektiren olayla ilgisi olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Şu an yapması gereken en doğru şeyin omuzları düşmüş bir halde sakin, telaşsız görünmek olduğunu biliyordu. Takındığı bir yanlışlığa kurban gitmiş, her şeyden habersiz yaşlı adam pozu yakışmıştı üzerine. Tauro öncelikle Bendak'ın torbasından çıkan defterlere göz attı. Aralarına bazı şekiller çizilmiş, bitki, maden, ağaç, kuş, nehir adları gibi kimi ilgisiz sözcüklerin dağınık biçimde alt alta yan yana yazıldığı satırlar, bir takım kopuk cümleler ve herkesin defterinde görülebilecek cinste sıradan notlar, gündelik karalamalar vardı yalnızca. Birkaç tane de boş parşömen. Vohzek'i çağırdı yanına. "Bu defterlerin içinde şiir göremiyorum ben," dedi. Duyduğu inansızlığı saklamaya gerek duymadan, "Emin misin bu adamın herkesin dilindeki o gizemli şair olduğuna?" Vohzek'in gözünü korkutmak isterken sesi azıcık yüksek çıkmıştı. Bulunduğu yerde kulağını içinde şair, şiir kelimelerini geçtiği sözler çarpan Bendak'ın kalp atışları hızlandı. Tauro ve Vohzek aynı anda dönüp yüzünde bir şairin izlerini araştırıcısına kuşkuyla bakmışlardı Bendak'a. Son yolculuktaki şiirleri yazmakta kullandığı, anakarada cinsi henüz bilinmeyen görünmez mürekkebin defterin sayfalarını boş gösteriyor olmasına ötürü sevinç duydu. En azından onlar güven altında demekti. Şiirleri de kendisi gibi saklamayı biliyordu. Yıllarca yabancı diyarlarda başka adlarla bir kaçak olarak yaşamanın kazandırdığı, hatta bazı durumlarda aşırı bir kuşkuculuğa varan temkinliliğinin işe yaradığını, gördüğü böylesi durumlarda aklını seviyor, kendini doğrulanmış hissediyordu. Sonra Tauro bu kez kendisi elden geçirmek istedi torbayı. Deri şeritlerle dilimlenmiş astarın içindeki saklı gözlerden birinde birkaç ince kağıt parçası arasında at hanesinde Şihaunno Arom yazılı kimlik belgesini buldu. Soruşturmayı buradan başlamalıydı. Yanına çağırdı Bendag'ı, ürkütmemeye çalışan bir tutum ve hayli tarafsız görünen bir sesle "Adın ne?" diye sordu. Bendak buraya getirilden beri kafasının içinde defalarca hazırlamış olduğu sahneyi sükunetini alabildiğine koruyarak oynamaya başladı. "Susse neaf, tavulu tutsun neaf." Tavura üzerindeki Şihaunno Arom yazılı belgeyi burnuna doğru uzatarak "Bu kim peki?" dedi. "Çantandan çıkan bu belgedekini tanıyor musun?" Bendak'ın hiç beklemediği bir ataktı bu. Tauro'nun burnuna doğru salladığı şu uyduruk belgenin varlığını tamamen unutmuştu. Çantasının bir köşesinde kalmış olmalıydı. En son Makra Kamaş'ta uyku hanında kullanmış, atmayı akıl edecek kadar bile önemsememişti. "Bir arkadaşımın," dedi. "Peki sende ne arıyor?" "Tarihine bakarsanız güncelleştirilmediğini görürsünüz." Derin bir soluk alıp sesine hüzün indirdi. "Arkadaşım öldü. Ondan bir hatıra olsun diye almıştım yanıma," dedi. birden söylediği yalanın saçmalığının farkına vardı ama bunun moralini bozmasına izin vermedi. Kimi saçma sapan yalanların bazı ağızlarda ne denli gerçek duygusu uyandırdığını bilmiyor değildi. Önemli olan söylediklerinizin saçmalığı değil, sizin inandırıcı görünmenizdi. Böyle durumlarda en fazla budalaca şeylerle uğraşan aklı kıt biri olduğunuza karar verilirdi o kadar. Aynı inançla sürdürdü konuşmasını. Diyeceksiniz ki hatıra diye bula bula kimliğini mi aldın? Yoksuldu. Olan birkaç parça eşyasının da yakınlarında kalması gerekiyordu. Birdenbire durup tavuranın yüzünde söylediklerinin etkisini ölçmeye çalıştı. Adamın kayalar arasındaki oyundan yeni sökmüş tek parça bir mermer bile o kadar ifadesiz yüzü su sızdırmıyordu dışarıya. Böylelerini tanır ve onlardan çekinirdi. Çok tuhaf bir ad bu dedi. Demekle yetindi tavura. Ana karalı değildi zaten. Bir deniz kazası sonucunda yolu buraya çıkmış biriydi. Umarım kendin bazı durumlarda kullanmak için yanında bulundurmuyorsundur bu kimliği. Bak eğer öyleyse başın büyük belada demektir. Yo, hayır, gizlenmeyi gerektiren bir durumum yok ki. Ayrıca arkadaşımın hatırasına hürmetsizlik eder miyim hiç? Tavura inanıyor gibi görünmese de anlatılanları aynı kayıtsızlıkla dinlemeyi sürdürüyordu. Yardımcısına dönüp elindeki belgenin birkaç kopyasını yaptırmasını ve sahte olup olmadığını araştırmasını istedi. Yardımcısına değil de Bendig'a bir açıklama yapar gibi bazı yerlere sormamız gerekecek dedi. Bunu söylerken sesi alabildiğine düz ve ifadesiz çıkıyordu. Davranışları ise sakin görünmekle birlikte gözdağı verir gibiydi. Az sonra peki nasıl bir arkadaştı bu diye sorduğunda birdenbire perde değiştirmişti sesi. Bendik irkildi. Sanki bu sorgu farklı evrelerden oluşan zalimcesine karmaşık bir oyundu ve adamın sesindeki ani değişik aslında her şeyin daha yeni başladığının işaretiydi. Pençelerini daha yeni geçiriyordu avunun boynuna ve Bendik'a buradan kolay kurtulamayacağını hissettiriyordu. Birdenbire bu adamın sağlam teknikli bir sorgu ustası olduğunu, onunla kolay baş edemeyeceğini anladı Bendik. Böyle bir adamı durduracak olan şeyin ancak daha fazla kurcalanmayacak, şaşırtıcı bir yalan olabileceğini düşündü. Büyük okyanuslara açılıyorsan deniz büyücüsü olup köpek balıklarıyla birlikte yüzmeyi bileceksin derdi ustası. Bir süre sessizliğini koruyup böyle bir şey söylemek zaten hiç kolay değilmiş gibi gösterişli bir biçimde yutkunarak sevgilimdi dedi. Söylediği yalana kendisi de şaşırmakla birlikte sonuna kadar gitmekteki becerisini içinden kutladı. Boş bulunup burada cinsiyeti erkek yazıyor ama dedi tavra. Tavluyum ama ben aşkın cinsiyetsiz olduğu bir bölgede büyüdüm diye yanıtladı Bendik. Böyle bir şey ilk kez duyuyor olamazsınız. En fazla yaşadığım tutkuyu yaşıma başıma yakıştıramamış olabilirsiniz. Sesine ve yüzüne incinmiş bir ifade vermeyi becermişti. Tahmin ettiği olmuştu. Ölen birinin kimliğini saklayıp taşımak gibi acayip bir şeyi Tavra'nın gözünde ancak onun anlayamayacağı bir duyguyla sağlamlaştırabilirdi. Tavra sustu, geri çekilmişe benziyordu. Karşısında bilmediği bir hayatın ayrıntıları arasında kaybolabileceğini hatırlatan kör bir duvar yükseldiğini hissetmişti. Yeniden bildiği sulara, şiir konusuna döndü. Vohs'daki çağırıp ona Tau'daki büyük kuzey çadırında tanığı olduğu şiir aksamını anlattırdı. Vohsek, Tavra'nın önceden yapmış olduğu temiz üzerine konuşması sırasında o gece çizmiş olduğu resimlerden söz etmedi. Vohsek'le göz göze geldiğinde uzak denizlerin üst başı köpek balığı kokan uğursuz gözlü balıkçılarını hatırladı Bendik. Anlattıklarını çok şaşırıyormuş gibi hayretle dinleyerek büyük bir soğukkanlılıkla her şeyi inkar etti. Vohsek'ten adamın parmak uçlarındaki boya lekeleri, ressamlığının göz altlarındaki koyu gölgeli torbalarsa kara ot tutkusunun işareti olmalıydı. Yaşım gereği belleğim çok güçlü değil ama yanılmıyorsam Tau'daki şerbetçiler meydanında bir resmimi yaptırmıştım sana dedi. Gene yanılmıyorsam kafan biraz iyiydi, kesinlikle beni biriyle karıştırıyor olmalısın. Söylediklerini desteklemek için havaya resim çizercesine sürekli eliyle koluyla konuşturdu Vohsek. Şimdi ise ölü bir ağacın gevrek dallarını andıran kolları havada asılı kaldığı yerden birdenbire iki yana düştü. Bendik'a yönelen bakışlarına kapkara bir suçlamanın koyuluğu inmişti. Tauro'nun Vohsek'ten kuşkulanmasını sağlamak için bu kadarın yeterli olduğu yüzündeki değişimden anlaşılıyordu. Dolayısıyla Vohsek'in soluğu tıkanarak yaptığı itirazlar karşısında sözle nezaket gösteriyormuş gibi yapıp ısrarcı olmadı Bendik. Bu ölçülü tutumun Tauro'nun gözünde kendisini daha inandırıcı kılacağını hesaplamıştı. Nitekim az sonra Tavra Vohsek'e artık gidebilirsin dediğinde elinde olmadan gülümsedi. Tavra ile aralarındaki oyunda birinci partiyi kazanmış gibiydi. Remzi Kanan kuşkuyla tutuklanan kişiyi yüzleştirmek için Dehamar'a haber sağlamış olan Taur'a şimdi onun gelmesini bekliyordu. Bendak soruşturmanın seyrinden Remzi Kanan sanıldığı için alıkonduğunu anlamıştı ama hala neyle suçlandığını bilmiyordu. Bendak'ın bekletildiği odaya bazıları güvenlik görevlisi olan birkaç kişi daha yerleştirmişti Taur'a. Yüzleştirmek istediği iki tarafa da önceden hiçbir açıklama yapmamış, birbirlerini gördükleri andaki tepkilerini, davranışlarını gözlemek istemişti. Nitekim Dehamar'ın da Bendak'ın da birbirlerini gördükleri anda şaşırmaları Taur'un gözünden kaçmadı. Bendak'ın gözleri Dehamar'ın burada ne işe olabileceğini bir anlam veremezken Dehamar'ın da kafası iyice karışmıştı. Bir süredir orada burada karşısına çıkmaya başlayan bu yaşlı adamın varlığı kuşku uyandırıcı olmaya başlamıştı. Birden bu adamın Makra Kamaş'tan beri kendisini izlemiş olabileceği, Naburi'deki karşılaşmaların bir tesadüf olmadığı düşüncesine kapıldı. Belki de kendisine saldıran katilin peşine taktığı biriydi. Taur'a başıyla Bendak'ı işaret ederek "Size saldıran adam bu muydu?" dedi. Onunla aralarında belli bir uzaklık vardı. Dolayısıyla Bendak söyleneni duymuyor ama kendisiyle ilgili bir şey konuşulduğunu görüyordu. Dehamar bir süre baktıktan sonra başını "değildi" anlamına gelebilecek bir biçimde iki yana sallayarak yanıtladı. "Niye duraksadınız?" dedi Taur'a. "Bilmem. Daha önce de söyledim. Yüzünü tam görememiştim. Karanlıktı. Üstelik başına kukulatasını geçirmişti ama daha genç biri olduğu kesin ve yüzünde galiba bir yara izi vardı." "Ama orada oturan bu adamı tanıyorsunuz değil mi?" "Birkaç kez görmüşlüğüm var. Ama onu burada gördüğünüzde şaşırıp ürktünüz. Neden?" "Bilemiyorum." Durdu, başını acıtırcasına kaşıdı. "Gerçekten bilemiyorum." "Sıha u naorom adına kayıtlı yazılı kimlik belgesini Dehamar'a uzatarak "bu kişiyi tanıyor musunuz peki?" diye sordu Taur'a. Dehamar yine başıyla olumsuzladı. Oturduğu yerden onları izleyen Bendak'a göre her ikisinin de ciddiyetinde gülünç bir şey vardı. Birdenbire kendisini saçma sapan bir oyunun içinde hissetti. Her şey çok gülünçtü aslında. İçinde bulundukları bu acayip durumda o uyduruk kimliğe birdenbire önem kazandıran kaderin sarsaklığına gülesi geldi. Sanki oturduğu yerde ayağa kalkıp "tamam, buraya kadar beyler. Elinizdeki yıllar öncesinden kalma uyduruk kimliği inanın kimden, nerede, ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum. Hem boşuna uğraşmayın, o kimse hiçbir şey ifade etmiyor. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, ben Bendak'ım." dese bütün oyun şak diye bitiverecek, herkes evine dönecekti sanki. Ama Bendak onca yıldır bir efsane katına yükselmiş macerasının bir güvenlik sarayının gözetim odasında saçma sapan bir nedenle ortaya çıkmasına uygun bulmuyor. Dolayısıyla kötü bir güldürü bile olsa bu oyunu sonuna kadar sürdürmekte kararlı görünüyordu. Nasıl olsa boynun bir yerinde sıvışmayı başaracaktı. En fazla biraz daha burada alıkoyarak zamanı çalmaktan başka bir zarar veremeyeceklerdi kendisine. Şimdi içini sakinleştirmeye bakmalıydı. Bu sırada bulundukları köşede Dehamar Taur'a bu adamla kuşku uyandıran karşılaşmalarını anlatıyordu. "Peki sizce gizli bir şair olabilir mi bu yaşlı adam?" diye sordu Taur'a. Bir anda durdu Dehamar. Naburi'deki çay evinde o akşamüstü aralarında geçen konuşmaları hatırladı. İkisi de birbirinin şair olduklarından kuşkulanıp karşılıklı imada bulunmuşlardı. "Olabilir" dedi. "Her şey olabilir ama kendi yanlış bir şey söylemekten çekiniyorum. Yaşadıklarım beni aşırı kuşkucu biri yaptı sanırım." "Peki belirgin bir hareketi var mıydı?" "Sanırım arada bir elini bir şeylerden konur gibi yüzüne götürüyordu. Ama gene de hemen emin değilim. Çok korkmuştum. O an düşündükçe bazı ayrıntıları sonradan kendim uyduruyor olmaktan çekiniyorum." Taur'a Bendak'a bir de bu gözle baktı. "Evet, ne zamandır öyle heykel gibi kımıldamadan oturuyor" dedi. Sonra Bendak'tan gözlerini ayırmadan Dehamar'a "o hareketi yapar mısınız?" dedi. "Onun görmesini istiyorum." O sırada gözlerini onlara dikmiş merakla bakmakta olan Bendak'ın tepkisini ölçmek istiyordu. Dehamar'ın beceriksizce yaptığı hareketi dikkati o sırada Bendak'ta olduğu için Taur'a görmedi bile. Bendak'ın yüzünde ise hiçbir ifade değişikliği olmamıştı. Taur'a bu yaşlı adamın takındığı bütün saf görünüşe karşın kendi bedenin tepkilerine kapılmayacak kadar denetimli biri olduğunu düşündü. Bir süre sonra Bendak'ı da yanlarına alıp üçü birlikte Taur'un odasına geçtiler. Bendak'a hala bir açıklama yapılmamıştı. Dehamar ile Bendak arasında sonu getirilmeyen birkaç cümlelik kısa, gergin bir konuşma geçti. Bu arada Taur'a güven verici bir rahatlık içinde asıl konu buymuş gibi kentin kalabalığından, şenlik hazırlıklarından günlük bir sohbet tonuyla söz ediyor. Arada bir her ikisine beklenmedik biçimde bazı sorular sorarak onları gafil avlamaya çalışıyordu. sorgulananların nasıl biriyle karşı karşıya olduklarını anlamasını olanaksızlaştırmak için kasıtlı olarak yapılan bir taktik olmalıydı bu. Bendak'ın tahmini doğruydu. Taurus sorgulamada en önemli baskı unsurunun sorgucunun gerçek yüzünün belirsizliği, düşüncelerinin okunamazlığı olduğunu meslek hayatının daha ilk yıllarında öğrenmiş, ani konu değişiklikleriyle karşı tarafı gafil avlamakta ustalaşmıştı. Konuşmanın ilgisiz bir yerinde dönüp demek ki öldürmek maksadıyla size saldıran adam bu değil diye sordu Dehamar'a. Sesi gene birdenbire değişmişti. Kınından hızla çıkarılan bir kılıcın sesini duymaya benziyordu bu. Bendak için her şey o an aydınlandı. Nasıl olmuştu da bunu daha önce, hatta Dehamar'ı az önce karşısında gördüğünde bile düşünememişti. Bendak'ın yüzünde suçsuzluğunun kanıtı gibi duran şaşkınlık ve bozgun ifadesi Taura'nın gözünden kaçmadı. İşin tuhaf böyle bir sorunun bu yaşlı adama öyle ortalık yerde sorulması Dehamar'ı da mahcup etmiş gibiydi. Taura'nın sonraki soruları da karşılığını bulamadı. Şu ana kadar izini sürdükleri bütün kanıtlar bu her şeyden habersiz görünen yaşlı adamın suçsuzluğuna işaret etse de çantasındaki ikinci kimliğin aydınlığa kavuşması için onu en azından birkaç gün burada tutması gerektiğine karar verdiğini bildirdi Taura. Oysa birkaç saat sonra beklenmedik bir durum sonucu onu salıvermek zorunda kalacaktı. Ulusan Geyma onu sözleştikleri yerde uzun bir süre bekledikten sonra Bendak'ın kaldığı hana uğramış. Oradaki nöbetçilerden öğrendikleri de soluğu güvenlik sarayında almıştı. Tanıyor musunuz bu adamı diye sordu Taura Ulusan Geyma'ya. Evet, arkadaşımdır. Adı ne peki? Bu da soru mu? Dercesine onu sikti Ulusan Geyma. Tusuneaf, Taulo Tusuneaf. Onu ne yakaladığınızı hiç anlamış değilim. Şiir yazar mı peki? Adını bile doğru düzgün yazabildiğinden emin değilim ama bir köy bilgesi gibi çok şey bilir. Çok gezip görmüşlüğü vardır. Aralarında yıllardır süren bir yazgı ve suç ortaklığı varmış gibi duruma hemen uyum göstermiş olan Ulusan Geyma'nın çeşitli yalanlarla süslediği gösterisini bulunduğu yerden minnet ve hayranlık dolu gözlerle izledi Bendak. Bir anda ortaya çıkıp zorda kalan erkekleri kurtaran kadınlara ilişkin anlatılan eski şefkat efsanelerini hatırlayıp gülümsedi. Ulusan Geyma kesinlikle o kutlu kadınlardan biri olmalıydı. Peki ya Şihaonuaram dedi Taura, onu da tanır mısınız? Hayır dedi Ulusan Geyma bıkkın bir sesle. Onu da mı tanımam gerekiyor? Bunların bir tanesi yetmiyor mu? Taura'yı Bendak'a inandıran da asıl bu oldu. Bu yaşlı adam erkek sevgilisinin varlığını şu her şeyden habersiz kadından saklamış olmalıydı. Taura'ya göre en inandırıcı kanıt kirli sırlardı. Az sonra güvenlik sarayının basamaklarını birlikte inerlerken Bendak'ın yüzüne odaların duvarından geçmiş sarı bir tebessüm yerleşmişti. Onun için bir kez daha doğrulanmıştı. Hayat yalan olduğunda güzeldi. 41. ayrımın sonu sayfa 473.